Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehşt 1403, Hicri Kameri 20 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 29 Nisan 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Fars Körfezi Milli Günü, Batı Asya gelişmeleri ve iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Cumhurbaşkanı reisi batılı öğrencilerin ve elitlerin ayaklanmasının şiddet uygulanarak bastırılamayacağını belirtti. Filistin'e destek veren Amerikalı öğrencilere İranlı öğrencilerden destek geldi. İran İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri Amerika öğrencilere baskıyı eleştirdi. Amerika Başkanı'nın konuşma yerinde savaş karşıtları toplandı. Mahmud Abbas, Siyonist rejimin Gazze şeridinin %75'ini yok ettiğini söyledi. Ve Hamas hareketi liderliğinin Gazze'den ayrılma ihtimalini yalanladı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran Milli Futsal takımını Tayland'da düzenlenen 2024 Asya Kupası'ndaki gururlu zaferinden ve İran İslam Cumhuriyeti'nin onurlu bayrağını dalgalandırdığından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi İran Milli Futsal takımını Asya'daki şampiyonluğundan dolayı tebrik eden bir mesaj yayınlayarak bu değerli unvanın kazanılmasında milli takımdaki herkese, antrenörlere, teknik kadroya ve ülkenin spor alanında emeği geçen herkese teşekkür etti. Asya Futsal Kupası final maçında İran Milli Futsal Takımı ev sahibi Tayland ile karşı karşıya geldi ve 2024 yılında 13. Asya Futsal Kupası'nı 4-1'lik ezici üstünlükle kazandı. İran Milli Futsal Takımı 13 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükle Asya Futsal Kupası'nın en gururlu takımıdır.
İran Kızlar Milli Futbol Takımı KAFA Kupası'nı kazandı. Mehaber Ajansı'nın bildirdiğine göre KAFA turnuvası sonunda İran Kız Milli Futbol Takımı 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile şampiyonluğu elde etti. İran 18 yaş altı kız milli takımının KAFA turnuvasındaki 4. karşılaşması pazar günü Kırgızistan ile oynandı ve İran Kız Milli Futbol Takımı bu maçta 1-1 berabere kaldı. İran kız milli takımı daha önceki 3 maçını da kazanmıştı. İran 18 yaş altı kız milli takımı önce Özbekistan'ı 4-2'lik bir skorla yendi, ardından Türkmenistan'ı 7 golle, Tacikistan'ı da 5 golle mağlup etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, batılı öğrencilerin, profesörlerin ve elitlerin Gazze'nin mazlum halkına destek için ayaklanmasının tutuklama ve şiddet eylemleriyle söndürülemeyecek kadar geniş boyutları olan büyük bir olay olduğunu kaydetti. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında Siyonist karşıtı öğrenci protestolarının şiddetli bir şekilde bastırılmasını ve başta Amerika olmak üzere batılı üniversitelerdeki profesör ve öğrencilerin dövülüp tutuklanmasını, ifade özgürlüğü iddiasında bulunanların skandalının bir başka parçası şeklinde nitelendirerek, bugün Gazze'deki mazlum şehitlerin temiz kanları sayesinde Batı medeniyetinin gerçek yüzü dünya halklarına her zamankinden daha fazla açıklanmış, ifade özgürlüğü iddiasında bulunanların sultacılığını korumaktan başka bir şeye bağlı olmadıkları açıkça ortaya çıkmıştır, dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca batılı öğrencilerin, profesörlerin ve elitlerin Gazze'nin mazlum halkına destek amacıyla ayaklanmasını geniş boyutlu büyük bir olay olarak tanımladı ve medyanın, özellikle de ulusal medyanın ifşa etme ve iddialı batının rötuşlanmamış doğasını görüntülediği için takdir ederek şüphesiz zulme, cinayete ve sultacılığa karşı bu başkaldırı ve uyanış, Gazze'nin mazlum halkına destek veren profesör ve öğrencilere yönelik şiddet, dayak ve tutuklamalarla söndürülemeyecektir, diye ekledi.
Tahranlı üniversite öğrencileri Filistin'e destek veren Amerikalı öğrencilere destek amacıyla Tahran Üniversitesi önünde toplanarak İsrail'e ölüm sloganları attılar. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu mitingde öğrenciler akşam ve yatsı namazlarını takiben Filistin bayrağını dalgalandırarak Amerika'ya ölüm, İngiltere'ye ölüm, ne uzlaşma ne teslim olma, İsrail'le savaş, İsrail yıkıldı, Filistin galip geldi diye bağırarak Amerikan polisinin Filistin yanlısı öğrencilere yönelik kötü davranışlarına karşı öfkelerini haykırdılar. Virginia Üniversitesi ile canlı bağlantıda bu üniversitenin İranlı öğrencilerinden Azizi ile mazlum Filistin mitingine destek için Amerika'daki öğrenci mitinginin son durumu hakkında bilgi edinmek de bu mitingin bir diğer programıydı. Azizi bu Skype bağlantısında şunları söyledi. Amerikan hükümet yapısının Filistin'e yönelik her türlü öğrenci desteğine karşı çıktığı bir sırada Amerika'daki Filistin yanlısı öğrenci ve üniversite hareketi genişliyor. İran çapındaki profesörler, öğrenciler ve üniversite personeli dün ve pazar günü mitingler düzenleyerek Siyonist işgal rejiminin özellikle Gazze şeridinde Filistinlilere karşı işlediği cinayetleri protesto etmek amacıyla küresel anlamda akademisyenler ve bilim ve kültür merkezleri tarafından desteklenen Filistin yanlısı Amerikalı ve Avrupalı üniversite öğrencilerinin protestolarına desteklerini duyurarak Amerikan polisinin Filistin yanlısı öğrencilere yönelik şiddet içeren muamelesini kınadı. İran'ın dört bir yanındaki üniversite öğrencileri Filistin bayrağını taşıyarak Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Allahu Ekber ve Ey Müslümanlar Birleşin, Birleşin sloganları ile istikbar karşıtı mazlumların ve mazlumlardan yana olan Müslüman öğrencilerin birliği sloganlarını atarak soykırımcı rejim karşıtı ve Filistin yanlısı öğrencilere desteklerini bildirdiler.
İran'ın İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Amerika'daki barışçıl öğrenci mitinglerinin şiddetle bastırılmasını şiddetle eleştirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e yazdığı bir mektupta şunlara değindi. Beyaz Saray yöneticilerinin Siyonist rejime körü körüne destek vermesinden bıkan Amerikan üniversitelerindeki düşünürler, seçkinler, profesörler ve öğrenciler bizzat meydanlara çıkarak büyük mitingler düzenleyip mümkün olan en barışçıl yolla Gazze şeridindeki insanlığa karşı suçlar, soykırım ve ciddi ve ağır insan hakları ihlalleri ve hükümetlerinin bu cinayetlere karşı verdiği kapsamlı desteği protesto ediyorlar. İran Yargı Erki Başkanlığı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı, Amerika'nın işgalci İsrail rejiminin cinayetlerine verdiği destekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle devam etti. Ne yazık ki Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik körü körüne ve topyekün saldırısının başından beri arkasında duran Amerikan hükümeti çok yönlü askeri ve istihbarat desteğinin yanı sıra Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarını örtbas etmek ve derhal ateşkes sağlanmasına yönelik uluslararası girişim ve çabaları durma noktasına getirmek için siyasi, mali ve medya kapasitelerini kullandı ve profesörlerin ve öğrencilerin tavsiye ve protestolarını dinlemek yerine bu barışçıl protestolara en sert şekilde karşılık vererek öğrencilerin protesto hareketlerini aşırı güç kullanarak bastırmaya çalıştı.
Siyonist rejimin Gazze şeridindeki soykırım savaşının devamına karşı olanlar ve Amerika'daki Filistin destekçileri, işgalci Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşına karşı protestolarını göstermek için başkanın konuşmasının yapıldığı noktanın sokaklarında toplandılar. Haftalık Newsweek dergisinin haberinde Siyonist rejimin Gazze şeridinde devam eden savaşının muhalifleri ve Amerika'daki Filistin destekçileri geçtiğimiz cumartesi gecesi Başkan Joe Biden'in Washington'da bir otelin önünde konuşma yaptığı sırada bir araya gelerek Büyük Filistin bayrağını açtıklarını yazdı. Filistin destekçilerinin Joe Biden'in konuşması sırasında buluşması, soykırımcı Siyonist rejime karşı Amerika'daki üniversitelerde kitlesel tutuklamalara yol açan protestoların devam ettiği dönemde gerçekleşti. Filistin destekçileri, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşında şehit düşen gazeteciler anısına anma töreni de düzenledi. Siyonist rejimin Gazze şeridinde devam eden savaşının muhalifleri ve Amerika'daki Filistin destekçileri de Biden'in işgalci İsrail rejiminin suçlarına ve saldırılarına verdiği desteği ve Siyonist rejimin soykırım savaşıyla ilgili İsrail'deki zayıf ve yanlış haberlerini kınadı. Daily Mail'in haberine göre Biden'in konuşması yaklaşık 10 dakika sürdü. Ancak Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savaşına ve bu bölgede büyüyen insani krize değinmedi. Gazze şeridi halkına destek ve Joe Biden hükümetinin soykırımcı İsrail rejimine topyekün destek politikalarına karşı protestolar, bu kez Amerikan üniversitelerindeki farklı sınıflardaki öğrenciler tarafından başlatıldı.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. Filistin Özel Yönetimi Başkanı, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki binaların, kurumların, yolların, üniversitelerin, camilerin ve diğer altyapıların %75'ini yok ettiğini söyledi. El Cezire Televizyon kanalının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Mahmud Abbas, uluslararası toplum ve Avrupa ülkelerinden Filistin'i Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olarak tanımalarını istedi. Abbas şunları söyledi. Siyonist rejim Filistin İslami Direniş Hareketi'nden intikam alma bahanesiyle Gazze şeridindeki Filistin halkına saldırarak bu bölgedeki tüm altyapıyı yok etti. Filistin yönetimi başkan, özel yönetimi başkanı şunları ekledi. Siyonist rejimin refaha saldırması Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacaktır ve Amerika soykırımcı İsrail rejiminin refaha saldırmasını önlemelidir. Siyonist rejimin Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da saldıracağından endişe duyduğunu dile getiren Mahmud Abbas, Gazze şeridi, Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinde birleşmesi için siyasi çözüm oluşturulması gerektiğini vurguladı. Filistin Özel Yönetimi Başkanı, Filistinlilerin Gazze'den veya Batı Şeria'dan zorla yer değiştirmelerinin hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını, Filistin halkının kendi kaderini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell de, Gazze Şeridi ve Ürdün Nehri'nin batı yakasında yaşananların İkinci Dünya Savaşı'nda da yaşanmadığını ifade ederek Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal sona ermesini ve Filistin halkına insani yardım sağlanmasını vurguladı.
İslami Cihat Hareketi Hamas, bazı Hamas liderlerinin Gazze'den ayrılma olasılığına ilişkin yayımlanan haberleri yalanladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İslami Direniş Hareketi Hamas'ın sözcüsü Cihat Taha, Suudi El Arabiya kanalının bazı Hamas liderlerinin Gazze'den ayrılma olasılığına ilişkin yayımladığı bilgileri yalanladı. Hamas sözcüsü Cihat Taha şunları söyledi. El Arabiya kanalı AVP kaynaklarından naklen yalan haberler aktardı. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında bazı Hamas liderlerinin Gazze'den Kahire'ye ayrıldığını görebiliriz. Hamas sözcüsü Cihat Taha şunları ekledi. Bu haber doğru değildir. Bu yalan ve sahte haberlerin yayınlanmasının amacı kamuoyunu karıştırmak ve saptırmaktır. Hamas hareketi sözcüsünü şöyle devam etti. Hamas'ın liderleri Gazze şeridinde halklarıyla birlikte kalacak ve oradan ayrılacak olanlar yalnızca işgalci Naziler olacaktır.
Sırada bültenimizin son haberi var. Suriye Cumhurbaşkanı Arap ülkelerinin dayanışması ve ortak tedbirlerin hayata geçirilmesiyle bölgede istikrarın sağlanacağını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Beşar Esad dün Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif bin Raşid el-Ziyani ile Şam'da yaptığı görüşmede Arap Liderleri Konferansı'nın önümüzdeki ay Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılması planlandığı ve ikili ilişkilerin yeniden başlatılması ve genişletilmesinin yolları konusunda çabalar etrafında görüş teatisinde bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı ayrıca Arap liderlerin yaklaşan toplantısının gündemindeki en önemli konuları değerlendirdi. Bahreyn 2011'de Suriye krizinin başlamasının ardından Şam'da kapatılan büyükelçiliğini yeniden açan ikinci Arap ülkesi oldu. Suriye'deki krizin oluşmasında doğrudan payı olan Arap ülkelerinin bu ülkeye yeniden yönelmesi, devirme planının başarısızlığının ve Suriye hükümetinin siyasi ve askeri zaferinin açık bir işaretidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10.15.1403, Hicri Kameri 20 Şevval 1445 ve Miladi 29 Nisan 2024 Pazartesi. İran takviminde Hicri Şemsi 10.15 günü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın sebebi bazı devletlerin Fars Körfezi'nin tarihi adını değiştirme çabalarına karşı koymaktır. Fars Körfezi, Meksika ve Hudson Körfezlerinden sonra dünyanın en büyük üçüncü körfezi sayılıyor. Fars Körfezi'nde zengin petrol ve gaz kaynaklarının bulunmasından ötürü bu su güzergahı uluslararası alanda önemli stratejik bir önemi haizdir. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi, İran milletinin tarihi ve kültürel kimliğinin hedef alınmasını göz önüne alarak Portekizlerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarılmaları yıl dönümünde 10.15 gününü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırmıştır. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ordibeş 1361'de Büyük Beytülmukaddes Operasyonu İran'ın güneyindeki bölgelerin büyük çoğunluğunun Basçı Irak rejiminin işgalinden kurtarılması hedefiyle başladı. Bu operasyon neticesinde İranlı gençlerin işgalci Basçı rejime yönelik direniş sembolü stratejik Hürremşehir kenti kurtarıldı. Bu operasyonda Irak'ın Basçı rejimi ağır hezimete uğradı. Bu operasyon Irak'ın İran'a açtığı 8 yıllık zorunlu savaş döneminde yeni sayfanın açılmasına neden oldu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehş 1359'da İran'ın Londra'daki Büyükelçiliği İslam Cumhuriyeti'nin yeni kurulmuş düzenine muhalif olanlar tarafından işgal edildi. Amerika'nın İran'daki casusluk yuvası olan Büyükelçiliğindeki rehinelerin İmam Hümeyni çizgisindeki öğrencilerin elinden kurtarılması için askeri saldırısının hezimete uğraması ve Tebes Çölü hadisesinden 5 gün sonra 5 silahlı kişi İran'ın Londra'daki Büyükelçiliğini işgal etti. Ve buradaki 20 İranlı çalışanı rehin aldı. Onlar İran'ın Amerikalı rehineleri serbest bırakması halinde rehin alınmış diplomatları serbest bırakacaklarını ileri sürdüler. İran hükümeti onların taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Ta ki teröristler isteklerine ulaşmaktan umutsuz olmaları ardından İran'ın Londra'daki büyükelçiliğini patlattılar ve oradaki 2 kişiyi şehit ettiler. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ordibeş 1358'de İran'la Mısır arasındaki siyasi ilişkiler kesildi. Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sadat'ın soykırımcı İsrail rejimiyle Camp David anlaşmasını imzalayarak Filistin milletinin ülküleri ve İslam dünyasına darbe indirmesinden dolayı rahmetli İmam Hümeyni bugün İran'la Mısır arasındaki ilişkilerin kesilmesi emrini verdi. Enver Sadat bu Şom anlaşmayı imzaladığı için askeri geçit töreni sırasında Halet İstanbuli tarafından infaz edildi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimli 10 Ordibeş 1349 tarihinde İranlı ünlü çağdaş şair, yazar ve ressam Üstad İsmail Aştiyani hayata gözlerini yumdu. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehş 1330'da İngiliz petrol şirketinin kamulaştırılmasına ilişkin yasal ulusal meclis tarafından onaylandı. Petrol endüstrisinin millileştirilmesinin ardından İran hükümeti İngilizlerin İran petrol şirketinden elini kesme kararı alarak parlamentoya bir yasa tasarısı sunarak İngilizlerin İran'ın petrol işlerindeki yetkilerinin elinden alınmasını sağladı. Bu yasanın onaylanmasıyla birlikte İngiliz çalışanlar petrol şirketinden kovuldu ve petrol endüstrisi İranlıların eline geçti. Menfaatlerinin kaybolduğuna gören İngiltere, Birleşmiş Milletler'e ve Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulundu. Ancak mahkeme İran lehine karar verdi. Bunun sonucunda İran ile İngiltere arasındaki siyasi ilişkiler kesildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar:
İsrail Gazze'deki mülteci kampını vurdu.
Yeni Asya:
İktidar faizcileri besledi.
Ve Milli Gazete:
Fiş'ten enflasyon ile ilgili dikkat çeken yorum.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 27 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde İsrail kaybedecek inşallah başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayılan Gazze eylemleri sadece Amerika'nın değil dünyanın da gündemine oturmuş vaziyette. Her ne kadar üniversite idarecileri zor kullanarak öğrencileri bu eylemlerden vazgeçirmek istese de tam aksi bir durum yaşanıyor. İsrail destek kaybederken mazlum Filistinlere manevi destek artarak devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu konuda çok sayıda haber var ve bu haberler insanlığın uyandığını ve İsrail zulmüne destek veren idarecileri de ciddi olarak etkilediğini gösteriyor. Bir haber şöyle. Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi, New School, Stanford, Yale, MIT ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Filistin'e destek eylemleri büyüyerek devam ediyor. Amerika'da başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland Üniversitesi'nden bir grup öğrenci de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eylem başladı. Yüzden fazla öğrencinin katıldığı ve aralarında farklı din ve etnik kökene mensup öğrencilerin bulunduğu grup, Gazze'de acil ateşkes için sloganlar attı. Üniversitedeki Filistin gösterilerine aktif olarak rol alan Ahlam isimli Amerikalı Arap Halk Sağlığı Bölümü öğrencisi ise eylemlerinin ana amacının Gazze halkıyla dayanışma olduğunu belirtti. Ahlam, Biden bunu finanse etmeye ve desteklemeye devam ederse Kasım ayındaki seçimleri kazanamayacak demiş. Bir başka haberde de Amerika üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerin İsrail Başbakanı Netanyahu'yu endişelendirdiği belirtilmiş. İlgili haberin bir bölümü şöyle. Amerika'daki bazı üniversite kampüslerinde İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine karşı uzun süredir devam eden protestolardan endişelenen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, korkunç diye niteledi öğrenci gösterilerinin durdurulması çağrısında bulundu. Amerika'daki üniversitelerde Filistin yanlısı gösteriler hızla yayılırken, İsrail Başbakanı Netanyahu konuyla ilgili görüntülü İngilizce mesaj yayımladı. Netanyahu, Gazze'de akan kanın durmasını isteyen öğrencilerin gösterilerinin antisemitik olduğunu iddia etti. Amerika üniversitelerindeki gösterileri korkunç diye niteleyen Netanyahu, bu protestoların durdurulması çağrısında bulundu. Netanyahu, antisemitik olduğunu ileri sürdüğü gösterilere karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini belirtti. Fransa'dan da benzer bir haber var. Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e desteklerini ifade etmek için eylem gerçekleştirdi. Paris'te Sciences Po'daki öğrenciler Gazze ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için bahçede toplandı. Öğrenciler gösteri sırasında devasa Filistin bayrağını okuldaki bir balkona, bahçedeki iki ağaca ise Gazze'de üniversite kalmadığı yazılı afiş astı. Filistin'in onuru ve öldürülenler için Macron istemese de biz buradayız şeklinde slogan atan öğrenciler okulun bahçesinde çadır kurdu. Çok sayıda üst düzey Fransız yönetici ve siyasetçinin mezunu olduğu Sciences Po, ülkenin en prestijli okulları arasında yer alıyor. Amerika'da başlayarak Avrupa'ya da yayılan Filistin'e, Gazze'ye öğrenci desteğini 1968'deki öğrenci hareketlerine benzeten yorumcular var. İnşallah öğrencilerin itirazı siyasetçileri de uyandırır ve İsrail en büyük kaybeden olur.
Zeki Ceyhan 27 Nisan tarihli Milli Gazete'de yanlış üzerine yanlış başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 31 Mart seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan AK Parti, bu hezimetin nedenlerini araştırmaya başlamış. Ancak hezimetin nedenleri araştırılırken bile yine yanlış işler yapmaya devam ediyorlar. Yani geçmişteki yanlışları yüzünden böyle bir hezimet yaşayanlar yeni yanlışlara imza atıyorlar. Neden böyle bir hezimet yaşadıklarını öğrenmek için sokaktaki vatandaşlara soruyorlar. Neden oy vermediniz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Evet, yeni yanlış böyle bir sorunun sorulması. Sokaktaki vatandaşları neden oy vermediniz diye sorgulama yerine kendilerine neden oy alamadık sorusunu sorsalar çok daha doğru bir iş yapmış olurlar. Ama onlar hatayı kendilerinde hiç aramıyorlar ki. Yıllardır AKP'ye hakim olan temel felsefe şu: hep kendileri ve hep dedikleri doğru. Hep başkaları ve hep başkalarının dedikleri yanlış. Temel felsefe bu olunca gerçeğe bir türlü ulaşamıyorlar. Sonunda da büyük hezimet yaşıyorlar. Oysa kendi kendilerine neden oy alamadık diye sorsalar ve hatalarını masa yatırsalar yaşadıkları sorunu çözmüş olacaklar. Yaklaşık çeyrek asırdır iktidardalar. Kendi kendilerine bu çeyrek asırda ülkemizde neyi değiştirdik, hangi alanlarda vatandaşı daha rahat ettirdik diye sorsalar ne kadar güzel olur değil mi? Mesela eğitim alanına bir baksalar, hangi AKP'li eğitimde daha iyi bir seviyeye ulaştığımızı iddia edebilir? Bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bile eğitimde istenen seviyenin yakalanamadığını dile getirmedi mi? Mesela sağlık alanına bir baksalar, hangi AKP'li sağlıkta daha iyi bir noktaya geldiğimizi iddia edebilir? Yapılan şehir hastanelerine rağmen vatandaşların sağlık alanındaki şikayetleri son buldu mu? Hem doktorlar hem hastalar mevcut durumdan yaka silkmiyorlar mı? Mesela yargı alanına bir göz atsalar, hangi AKP'li yargıda durumun çeyrek asır öncesine göre çok daha iyi olduğunu savunabilir? Tarihin hangi döneminde yüksek yargı böyle birbirine düştü? Böyle büyük bir kavga yaşandı. Mesela ekonomi alanına bir baksalar, çeyrek asır öncesinden ne farkı var? Yanlış soru ile doğru cevap bulunabilir mi? Doğru soru elbette kendi kendilerine soracakları sorudur. Çeyrek asırdır sürdürülen yanlış icraatlar AKP'nin oy kaybının nedenini açıkça ortaya koymuyor mu?
Tahran Radyosu.
Arslan Bulut 27 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti'ye suç ortağı bir CHP mi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni Genel Başkan Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planladığı görüşmeye yönelik olarak sosyal medya hesabından yaptığı "Sarayla müzakere değil, mücadele edilir" eleştirisi hakkında sözcü yazarı Aytunç Erkin'in sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu, anayasada değişiklik, örneğin ne yapılacak anayasada değişiklik yapacağım diyor. Erdoğan'ın keyfi geldi diye anayasayı mı değiştireceğiz? Yapılan bütün değişiklikler Erdoğan'ın isteği üzerine oldu. Ülke tam anlamıyla felaketle karşı karşıya kaldı. Bunun neyini değiştirecek, neresini değiştirecek diye sordu. Diyen yazar yazısından devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu 31 Mart sonrası kutuplaşmadan yumuşamaya yol alındı. Bu iyi değil mi? Sorusuna ise kutuplaşmadan çıkmanın yolu milletin refaha çıkmasıyla olur. Alınan, alınacak ekonomik kararlar icra dosyalarını daha da arttıracak, işsizlik çok daha büyüyecek. Bakın, Erdoğan kendisini ortak arıyor. Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Ortak arıyor, net. Ekonomide daha sert kararlar alacak. İşsizlik, fakirlik artacak, dolar yükselecek. Bu politikaları izlerken kendisini ortak arıyor. Nesini müzakere edeceğiz? Kimse Erdoğan'ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı. Erdoğan ekonomide sert tedbirler alacak, Mehmet Şimşek sert tedbirler alacak. aldığı tedbirlere, milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur diye cevap verdi. Kemal Bey çok doğru söylüyor da, Erdoğan'ın yeni anayasadan söz edebilmesini sağlayan meclisteki milletvekili dağılımının mimarı da kendisidir. Kemal Kılıçdaroğlu 39 milletvekilliğini Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne vermiş olmasaydı, bugünlerde Erdoğan'ın yeni anayasadan bahsedebilmesi mümkün olmazdı. Millet İttifakı AKP'den istifa ederek parti kuranlarla sulandırmış olmasa, CHP ve İYİ Parti daha fazla oy alabilecek ve mecliste daha güçlü gruplar oluşturabilecekti. Tabii bunun bir varsayım olduğu ileri sürülebilir ama altılı masa kurulurken Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na zarar vereceği uyarısını birkaç defa yapmış olduğumu hatırlatmak isterim. Sonuç ortada. Son yerel seçimde CHP'nin birinci parti olmasını sağlayan ise halkın ülkeyi talan eden ve ettiren AKP'ye bir ders verme ihtiyacı hissetmesidir. İYİ Parti hem genel hem yerel seçim sürecinde iyi yönetilmediği için AKP'den kopan oyların yönelebileceği adres olmaktan çıkmıştı. Dolayısıyla AKP seçmeninin bir kısmı sandığa gitmedi, bir kısmı da CHP'ye oy verdi. Kastamonu gibi milliyetçi muhafazakar bir ilde bile CHP'nin oyları %7,1'den %49,1'e yükseldi. Afyon, Karahisar, Manisa, Denizli, Kütahya'da da CHP kazandı. Bu durum sadece adayların başarısıyla izah edilemez. Şimdi kendi durumunu meşrulaştırmak isteyen Erdoğan'ın gerçekten CHP'ye ihtiyacı var. MHP desteği artık yetmiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fars Körfezi Milli Günü.
İran İslam Cumhuriyeti takviminde miladi 30 Nisan'a denk gelen Hicri Şems'i 10 Ordubehş günü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırılmıştır.
Bu adlandırma iki bakımdan çok önemlidir. Birincisi, bu adlandırma Fars Körfezi'nin hakiki ve ebedi kimliğinin vurgulanmasıdır. Ve tarih ve coğrafya kaynaklarında ve diğer birçok belgede her daim sarsılmaz bir kimlik olarak belirlenmiş ve tarihçiler hatta milattan 400 yıl önce eserlerinde bu deniz için Fars Körfezi adını kullanmıştır.
Bu adlandırmanın öneminin ikinci boyutuna gelince Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin seçkin konumu söz konusudur. Bölge tarihinin ortaya koyduğu üzere Fars Körfezi tarih boyunca ve asırlardan beri önemli bir deniz yolu olarak siyasi ve ticari açıdan seçkin bir konumu olmuş ve günümüzde dünyanın en önemli uluslararası stratejik deniz yolu olarak bilinmektedir. Nitekim bu denizin stratejik önemi yüzünden Fars Körfezi şimdiye dek birçok kez sömürücülerin ve yayılmacıların saldırılarına maruz kaldı.
Fars körfezine sömürücülerin ayak basmasıyla birlikte bu bölge üzerinde sulta kurmak üzere askeri ve siyasi rekabetlerin alanına dönüştü. Portekiz, Hollanda, İngiltere, Fransa ve Amerika bölgeye sultacı hedefleri doğrultusunda ayak basan ve bölgenin zengin kaynakları üzerine rekabet eden bazı devletlerdir. Portekizli ünlü denizci Albuquerque, kim Malaga, Aden ve Hürmüz Boğazı'na hakim olursa dünya ticaretine hükmedebileceğini söylemişti. Bu düşünceden hareketle Portekizler miladi 1506 yılında Fars Körfezi'ne gelerek İran'ın Kışm ve Hürmüz adaları gibi bazı önemli adalarını işgal ettiler. Portekizlerin Hürmüz Boğazı üzerinde sultası sonunda 30 Nisan 1621'de son buldu.
Fars Körfezi çeşitli açılardan dünyanın diğer denizleri ve karalarından farklı ve seçkin özelliklere sahip olan bir bölgedir ve bu özellikler ona fevkalade seçkin konum kazandırmıştır. 20. yüzyılda petrol kaynaklarından bulunmasıyla birlikte Fars Körfezi dünyanın ana damarına dönüştü. Bölgenin zengin enerji kaynakları coğrafi ve ticari konumu ile birlikte bölgenin önemini iki katlayarak Fars Körfezi'nin ticaret ana yolu olarak konumunu güçlendirdi.
Böylece Avrupalı güçlerin arasında stratejik siyasi rekabetlerin yayılmasıyla birlikte Fars Körfezi bu zümrenin strateji zincirinde önemli bir deniz yolu olarak ilgi odağına yerleşti. İngiliz sömürücüler de tarihin belli bir diliminde bu bölgeye göz dikti. Fakat sonunda onlar da bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Bölgenin engebeli tarihini göz önünde bulunduran İran İslam Cumhuriyeti İnkılap Yüksek Konseyi, Fars Körfezi'nin kültürel ve tarihi kimliğini vurgulayarak Portekizlerin Hürmüz Boğazı'ndan ihraç edildiği gün olan 30 Nisan gününü Fars Körfezi Milli Günü olarak ilan etti.
Öte yandan tarihi belgelerde bu denizin ta eski çağlardan beri Fars Körfezi olarak anıldığını gösteriyor. Nitekim, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar özellikle deniz hukuku bu bölgeyi ancak Fars Körfezi adıyla tanıyor ve başka hiçbir adı tanımıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği şimdiye kadar iki kez ayrı ayrı bildirilerde tarihi ve coğrafi belgelere, atlaslara ve haritalara göre bu denizin adı Fars Körfezi olduğunu vurgulamıştır. Gerçekte İngiliz denizciler ve coğrafya bilginlerinden 16 ve 17. yüzyıllardan geriye kalan sayısız haritada bu tarihi gerçeği ortaya koyuyor.
Yunan coğrafya bilgini Anaximander'in dünya haritası, yine ünlü Yunan coğrafya bilgini Hekateos'un dünya haritası ve ayrıca İskenderiyeli ünlü müneccim ve coğrafya bilgini Betlemyon'un dünya haritası bu bölgenin Fars Körfezi adı ile bilindiğini gösteren bazı tarihi belgelerdir. Yunan tarihçiler de yazılarında bu bölge için Fars Körfezi anlamına gelen Persicus Sinus adını kullanmıştır. Yine Avrupalılardan asırlar sonra yayımlanan haritalarda ve belgelerde de aynı adın kullanıldığı bilinmektedir.
Fars Körfezi gerçekte değerli bir hazine ve miras ve açık tarihi kimliği olan bir bölgedir. Nitekim eğer bu denize binlerce kez başka ad konulacak olursa bu bölge yine Fars Körfezi'dir ve ebediyen de Fars Körfezi kalacaktır. Aslında bu tür sinsi ve şeytanca hareketler Fars Körfezi bölgesi coğrafi ve medeni değerleri yüzünden sürekli bölgesel ve küresel güçlerin rekabet ve sürtüşme alanı olduğunu gösteriyor. Ancak Fars Körfezi'nin derin tarihi tamamen İran medeniyeti, kültürü ve sanatının işaretleri ve simgeleri ile doludur ve bölgenin adını değiştirmek ve tarif etmekle bunları yok etmek asla mümkün değildir.
İranlı jeopolitik ve siyasi coğrafya uzmanı ve araştırmacısı Dr. Piruz Müçtehitzade, Fars Körfezi için çakma adların kullanılmasına değinerek şöyle diyor. Bilim dünyasında Fars Körfezi için çakma ad kullanılmaz ve bu tür sinsi hareketler Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan bazı ülkelerce itimat temelinde değil de sırf siyasi itiraz bağlamında kullanılmaktadır.
İslam İran'ın cesur millete şimdiye dek birçok kez ecnebilerin Fars Körfezi üzerinde sulta kuramayacağını ortaya koymuştur. İngilizler 4 kez Buşehr liman kentine saldırdılar ve her 4 seferinde ulema savunma fetvası verdiler ve Reis Ali Delvari ve Ahmet Han Tengestani gibi büyük serdarlar ve yöre halkı büyük hamasetlere imza atarken her 4 seferinde düşmanı yendiler ve bölgeyi onlara mezar ettiler.
İslam-İran tarihi baştan başa İran milletinin kendi kimliğini, kültürünü ve tarihini koruduğu ve savunduğu hamasetlerle doludur. Fars Körfezi Milli Günü ise aslında bir kez daha bölge tarihinin azametini ve asaletini gözden geçirme fırsatıdır. Bu tarih Fars Körfezi adı ile iç içe olup ebedileşmiştir. Bu açıdan 30 Nisan günü İran kültürü ve tarihinin simgesi olmakla beraber İran milletinin Fars Körfezi'nde ecnebilere karşı dik duruşunun sembolüdür.
Muhterem dinleyiciler, Fars Körfezi Milli Günü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olayları ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Değerli dinleyiciler, sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
Siyonist rejimin Gazze soykırımının devam etmesi,
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin açıklamaları,
Amerika Senatosu'nun Siyonist rejime 26 milyar dolarlık yardım paketini onaylaması,
Siyonist rejimde üst düzey askeri yetkililerin istifalarının devam etmesi
ve Yemen'de Amerikan MQ-9 insansız hava aracının hedef alınarak düşürülmesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan başlıca önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimin Gazze yönelik savaşı ve soykırımı 200 güne ulaştı. Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Ammar bin Cami, bu konseyin toplantısında Gazze'ye insani yardım ile ilişkin şunları söyledi. Bu bölgenin savaşın sona ermesine ve büyük bir yardım akışına ihtiyacı var. Cami ayrıca Gazze'ye su, gıda ve ilaç ulaştırılması için şu anda tek seçeneğin havadan yardım olduğunu fakat bu yöntemin Gazze halkının ihtiyacının yalnızca %30'unu karşıladığını söyledi. Bu arada Siyonistlerin daha önce benzeri görmemiş suçlarına ilişkin yeni belgeler yayımlandı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde parçalanma ve benzeri nedenlerle toplu mezarlarda bulunan çok sayıda cesedin kimliğinin belirlenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, delillerin bu hastanede en az 20 kişinin diri diri gömüldüğünü gösterdiğini vurguladı.
Siyonist ordunun Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi ve Gazze şehrindeki Şifa Tıp Kompleksi de dahil olmak üzere Gazze şeridindeki hastanelerde toplu mezarlar kazarak işlediği iğrenç suçun açığa çıkmasını engellemeye çalışması, ardından bu mezarlarda gömülen yüzlerce şehidin cenazelerini bulma çalışmaları geçtiğimiz hafta boyunca aralıksız olarak devam etti. Bu arada Gazze şeridindeki Filistin Sivil Savunma Dairesi, Nasır Tıp Kompleksindeki toplu mezarlarda şehitlerin cenazelerini arama ve bulma operasyonunun bir hafta süren aralıksız çabaların ardından kısıtlamalar ve ciddi tesis eksikliği nedeniyle bu operasyonun sona erdiğini duyurdu.
Hamas tarafından yapılan açıklamada Siyonist rejimin suç ordusu tarafından infaz edilen şehitlerin cenazelerine ulaşmak için sağlık ekiplerinin çalışmaları devam etmekte, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ndeki toplu mezarlara gömülen şehitler için yine Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlardan kayıp kişilerin aranması ve şehitlerin cesetlerinin tespit edilmesi için Gazze şeridini uzman adli tıp ekipleri ve gerekli ekipmanları göndermesini talep ediyoruz ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca özellikle Nasır Hastanesi'nde şu ana kadar bulunan 292 cesedin yarısından fazlasının kimliklerinin belirlenemediği belirtildi.
Açıklamanın devamında aralarında hasta ve yaralı sivillerin ve vahşice işkenceye maruz kalan kadın ve çocukların cesetlerinin de bulunduğu toplu mezarların keşfi de dahil olmak üzere her geçen gün yeni boyutları ortaya çıkan bu barbar suçun soruşturulması için bağımsız bir uluslararası komitenin acilen oluşturulmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Bazılarının diri diri gömüldüğüne dair işaretler de bulunmakta denildi. Açıklamanın son kısmında bu suçlara göz yumulmaması, işgalci rejimi destekleme, suçlarının örtbas edilmesi ve İsrailli suçluların her türlü cezadan muaf tutulması politikasının sürdürülmemesi konusunda uyarıyoruz ifadelerine yer verildi.
Gazze'deki son gelişmeler ile ilgili Giresun Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
İsrail Siyonist rejim ve Netanyahu hükümeti tamamen sıkışmış Gazze'de. Baştan iki tane hedef koymuştu ortaya. Biz demişti bütün rehineleri kurtaracağım, içi Hamas'ı bitireceğim. Hiçsi de yapamadı. Şu anda 130'a yakın rehine var Hamas'ın elinde. İçi Hamas hala sürekli saldırı yapıyor İsrail askerlerine ve hakikaten onlar dünyaya rezil ediyor, çapazı ediyor. Bu nedenle Netanyahu Gazze bataklığına saplanmış vaziyettedir. Çıkışı yok, girişi yok. O kadar insan öldürüyor. Bütün uluslararası hukuk normlarını, kurallarını hiçe sayıyor. Buna rağmen bir adım, bir arpa boy yol alamıyor. Bu nedenle dolayı savaşın formatını değiştirip açıkçası işi İran-İsrail savaşına dönüştürerek burada belki de o kaybettiği Batı kamuoyunun desteğini arkasına konsolide etmek istiyor. Bu da mümkün görülmüyor açıkçası. Hedefi budur. Yani açıkçası İran'ı buraya çekmek. Burada Amerika bunu istemiyor. Amerika savaşın genişlemesini istemiyor. Bin bir sebebi var ama Amerikan tarafından baktığımızda. Bir kere seçimler var bu demokratların ayetinde. Bu kadar da olsa soykırıma yaklaşan ve cinayetlere destek olmak istemiyor. Açıkçası Amerikan kamuoyunda da bu Trump gümbür gümbür geliyor o taraftan. Bunların hepsini düşündüğünde Çin meselesi, Rusya, Ukrayna bunları düşündüğümüzde Amerika çok burcuda artık bir büyük bir savaştan yana değil. Küçük küçük savaşlar hallediyor. Bu nedenle dolayı Amerika'nın istemediği bir şey İsrail tek başına bu bölgede şey çıkamaz. Nedir? Savaşı o kadar yani dünya savaşına dönüştüremez. İran gerekeni yaptı çünkü İsrail uluslararası kurallara göre İran'ın büyükelçiliği, İran toprağı sayılan bir yere saldırı yapmıştı. Bütün uluslararası hukuk normlarına aykırı olmasına rağmen onu da eleştirmediler İslam devletleri. Ha Batı'yı bırakın İslam devletleri eleştirmediler. Sonra İran'ın haklı olarak buna karşı bir misillemesini hemen eleştirdiler. Hemen ama İsrail'in yanında tepaldılar. Yani Ürdün. Ya sen nasıl bir devletsin? 11 milyon nüfusun var. Yarısı Filistinlidir. Ve kalkıp İsrail'e giden SİHA'ları, İHA'ları veya işte füzeler düşürüyorsun. Ama bunlar hep böyledirler yani. Her tek tekli için saatlerce konuşabiliriz. Bütün bu İslam devletlerin hepsinin İsrail'in yardakçısı, yandaşı, Emin Ben Yazım'ın uşakları olduklarından dolayı böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama ben öyle büyük bir savaş çıkacağı kanaatinde değilim. Zira şu anda Amerika ve Batı Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna zaten bir şey yapamıyorlar. Bu nedenle işin çok büyük bir savaşa varacağını zannetmiyorum. Her ne kadar Tel Aviv yönetimi, yani Siyonist rejim bu konuda çok çaba gösteriyorsa şu savaşı genişletsin. Bu konuda tahmin ediyorum bir müddet sonra çok fazla daha bu işi konuşmuyor olacağız.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya teşekkür ediyoruz.
Gazze'de son birkaç günün en önemli olaylarından biri İzzettin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sözleri oldu. Bu sözlerle Ebu Ubeyde öncelikli direniş tedbirlerinin tüm şekiller ve alanlarda yoğunlaştırılması çağrısında bulundu. Ebu Ubeyde düşmanın hala Gazze'nin kumlarına hapsolduğunu ve utanç, başarısızlık, skandaldan başka bir şey başaramadığını vurgularken yapabildiği tek şeyin ise vahşi suçlar ve cinayetler işlemek olduğunu ve bu durumda kalmak ya da bu durumdan çıkmak istese de ağır bir bedel ödemek zorunda kalacağını ifade etti.
Ebu Ubeyde direniş taburları üzerindeki askeri baskının hiçbir zaman direnişin mevzilerinden çekilmesine neden olmayacağını, direnişin hala Filistin halkının haklarına tamamen bağlı olduğunu ve düşmana asla taviz vermeyeceğini vurguladı. El-Kassam Tugayları sözcüsü, Hamas hareketinin, işgalci Siyonist güçlerin Gazze şeridinden tamamen çekilmesi, Gazze ablukasının tamamen kaldırılması, yerinden edilmiş tüm insanların evlerine dönmesi ve bu bölgenin yeniden inşa sürecinin bir an önce başlatılmasına dair şartlarından asla geri adım atmayacağını da sözlerine ekledi.
Siyonist işgalci rejimin cinayetleri devam ederken Amerika Senatosu Siyonist rejimin bu suçların Amerika'nın desteğiyle işlendiğini bir kez daha kanıtlamasına yardımcı olacak 26 milyar dolarlık yüklü bir yardım paketi onayladı. Katil rejim İsrail'e ait 26 milyar doların 17 milyarı askeri yardım şeklinde olacak. Amerika Başkanı Joe Biden zaten paketi onaylandıktan hemen sonra imzalayacağını söylemişti. İsrail rejiminin elebaşı Itzhak Herzog, Gazze'ye yönelik savaşın ortasında rejime mali yardımı onayladıktan sonra Amerika'ya teşekkür ederek ortak değerlerimizi tehdit edenlere karşı birlik olacağız dedi. İsrail rejiminin Dışişleri Bakanı Israel Katz da korsan rejime yapılacak askeri yardım planını oy çokluğuyla onaylayan Amerika Kongresi'ne teşekkür etti.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın Siyonist rejime mali yardımının onaylanması, Amerikan akademik camiasında geniş tepkiyle karşılaştı. Amerika'nın başlıca ortağı olduğu ve desteklediği Gazze'deki 7 aylık soykırımı boyunca, Amerikan sokakları ve üniversiteleri, Gazze halkına destek veren ve burada işlenen soykırıma itiraz edenlerin protestolarına sahne oldu. Görevden uzaklaştırma, tutuklanma ve işini kaybetme tehdidine rağmen Amerikalı öğrenciler Gazze'deki soykırıma karşı Filistin'e destek verdiler. Protestolar Columbia Üniversitesi'ndeki oturma eylemiyle başladı ve hali hazırda Harvard, Yale, Tufts, Northwestern, Texas, Minnesota ve Michigan dahil Amerika'daki 32 büyük ve önemli üniversiteye yayıldı.
Amerikan üniversite camiasında protestoları ateşleyen Kolombiya öğrencileri, üniversitenin Siyonistleri destekleyenlerle maddi ve manevi ilişkisinin sonlandırılmasını talep ediyor. Kolombiya Üniversitesi öğrencileri bu protestolarla tarihin doğru tarafında durduklarını söylüyor, kendileriyle ve bu protesto hareketleriyle gurur duyduklarını söylüyorlar.
Bu arada öğrencileri uzaklaştırma kararı geri tepmiş gibi görünüyor. Zira Kolombiya'daki yüzlerce öğretim üyesi öğrencileri uzaklaştırmayacağız yazan pankartlarla işten ayrıldı.
Geçen hafta Amerikan Üniversitesi Profesörleri Derneği bir bildiri yayımlayarak öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasını ve tutuklanmasını kınadı. Bu açıklama, başkanımıza ve hükümetimize olan güvenimizi kaybetmişiz ve üniversiteyi geri alacağımıza söz veriyoruz denildi. Amerikan üniversite kampüslerindeki Filistin yanlısı protesto dalgası, Kolombiya Üniversitesi'nde yüzlerce protestocunun tutuklanmasının ardından genişledi ve bu ülkedeki çoğu üniversiteye yayıldıktan sonra dünyanın diğer ülkelerdeki üniversiteleri de yayıldı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, Siyonist rejimin cinayetlerini protesto eden öğrencilere karşı Amerikan polisinin uyguladığı vahşeti gösteren bir videoyu yeniden yayımladı ve X sosyal medya hesabında şunu yazdı. Amerikan polisinin Filistin'i destekleyen ve Amerika'nın cani Siyonist rejimi destekleme politikasını protesto eden üniversite profesörlerine karşı uyguladığı şiddetli muameleyi gösteren talihsiz görüntülerin yayımlanması, Amerikan hükümetinin davranışlarındaki söylem ve eylem arasındaki uçurumu küresel yargıya bıraktı.
Aksa tufanı operasyonundan 7 ay sonra Siyonist rejimin askeri istihbarat servisi başkanı Aharon Haliva, Filistin direnişine yönelik 7 Ekim operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle görevinden istifa etti. Siyonist rejim ordusunun askeri istihbarat servisi başkanı, Siyonist rejim ordusunun genelkurmay başkanı Herzi Halevi'ye yazdığı istifa mektubunda, Hamas hareketinin 7 Ekim Cumartesi günü kanlı bir saldırı gerçekleştirdiğini, sonuçlarının şiddetli ve acı olduğunu kaydetti. Haliva şöyle devam etti. Emrim altındaki istihbarat birimi bize verilen görevi yerine getirmedi ve bu kara günü asla unutmayacağım ve bu derin acıyı her zaman içimde taşıyacağım. Bu arada geçtiğimiz günlerde Aksa Tufanı operasyonunda Siyonist rejimin Filistin direnişine karşı başarısız kalması üzerine Siyonist rejimin iki üst düzey yetkilisi istifaya zorlandı.
Geçtiğimiz hafta Yemen Silahlı Kuvvetleri Yemen'in sağda semalarında bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracını hedef alarak düşürdü. Al-Mayadin televizyon kanalının haberine göre yayımlanan görüntüler Kuzey Yemen'deki Saada'nın hava sahası üzerinde gelişmiş bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracının düşürülmesini gösteriyor. Düşürülen İHA, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürülen 30 milyon dolar değerindeki 3. Amerikan İHA'sıdır. Yemen Silahlı Kuvvetleri, söz konusu Amerikan insansız hava aracının enkazının görüntülerini bir videoda yayımladı.
Yemen ordusu gelişmiş savunma sistemlerini kullanarak semalarında birçok hava saldırısına karşı mücadele edebildi. Bu arada İngiliz Denizcilik Operasyonları Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre Cuma günü Yemen kıyılarına yakın bir gemi en az iki füze tarafından hedef alındı ve hasar gördü. Söz konusu ajans açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu olay Yemen'deki Moha Limanı'nın kıyılarında meydana geldi ve şu ana kadar kimse bu olayın sorumluluğunu üstlenmedi. Bundan önce İngiliz Deniz Güvenlik Şirketi Ambri, Moha sahilinde bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde geçen hafta bölgede yaşanan önemli olayları kısaca ele almaya çalıştık.
Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parsi.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Bu Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak,
dinin hedef ve gayesi.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve masum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emri bil maruf ve nehy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda Resulullah'ın yasalar ve kuralları denetlemek için görevlendirdiği ve onları seçerken dikkate aldığı özellikleri hakkında konuşmak istiyoruz.
Yasalar ve kuralların gerçekleşmesini denetleyenlerin seçilmesindeki titizlik, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin iyiliği emredip kötülükten sakındırma konusunda önemli dikkat ettiği meseleydi. O hazret resmi denetlemelerde güvenilir insanlardan yararlanırdı ve onların açıklamalarına ve raporlarına göre toplumun meseleleri hakkında karar verirdi. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek için güvenilir kişileri atamak o konuyu tekrar incelemeye gereksiz kılacaktır. Aynı zamanda eğer haber vermekte güvenilmez kişiler sorumluysa haberin doğruluğunu veya yanlışlığını bulmak için tekrar araştırma ve düşünme gerekiyor.
İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ve bu süreci izlemek, bilgi sahibi olmak ve dikkatli düşünmeyi gerektirir. Başka bir ifadeyle, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırma olayının mahcur kalmasının iki sebebi vardır. İlki, iyiliği emredenlerin bu olayın şartlarını bilmemeleri ve bazen dinden kaçmaya sebep olmaları, diğeri de Müslümanların bu önemli farizaya şartların uygun olmadığı bahanesiyle göz yummalarıdır. Fakat dikkat edilmesi gereken konu tüm iyiliği emredip kötülükten sakındıracak konuların özel şartlar gerektirmediğidir. Kötü bir ameli kalpte çirkin görmek ve günahkar birinin yaptıklarından hoşnutsuzluğunu yüzde bile olsa mimiklerle ifade etmek her durumda yapılabilecek hareketlerden biridir.
Dikkatli denetçiler olarak söz ettiğimiz kişiler bilgi ve dikkati birbiriyle harmanlıyor ve başkalarına yerinde ve bilgili uyarılarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Resulullah Efendimiz'in siyerinde iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar Allah'ı halefleri ve Allah'ın yeryüzündeki elçileridir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Va'adallahu allazina amanu minkum ve'amilussalihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal
Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem iyiliği emredip kötülükten sakındıranların özellikleri hakkında şöyle buyuruyor. Üç özelliği olmayan iyiliği emredip kötülükten sakındırmaz. Emretmede ve yasaklamada müsamaha yolunu tutmak, emir vermekte ve yasaklamakta adil olmak, emredip ve sakındırdığı şeye vakıf olmak. Buna göre hayırları yaymanın ve kötü şeyleri önlemenin üç temel şartı dostluk, adalete saygı ve bilgeliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kendi ihtişamından korkarak kendisiyle konuşamayanlara "Korkma, ben bir cariyenin oğluyum ve kral değilim." buyururdu. Evet, o peygamberin yumuşak tavrı bütün insanları İslam dinine ve kendisine doğru çeker ve Resulullah'ın adalet ve insaf mazisi insanları kendisini izlemesine sebep olmuştur.
Gözlemci için cesaret ve Allah korkusu da önemlidir. İyiliğe emredenlerin sadece Allah'tan korkmaları gerekir. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Sakın sizlerden biri Allah'tan bir emir söz konusu iken ve konuşması gerekirken sessiz kalmakla kendini küçültmesin. Zira kıyametin ertesi günü Allah'ım ben halktan korktum diyemez. Zira Allah ona şöyle cevap verir. Benden korkman daha layıktı. Evet, cesaret müminin özelliklerindendir. Böyle bir insan tüm evrenin Allah'ın kontrolünde olduğuna ve Allah dilemedikçe kimsenin kendisine zarar veremeyeceğine inanır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sakın halktan korkmak, sizlerden birinin bir hakkı görüp veya duyarsa dile getirmesini engellemesin.
Tahran Radyosu.
Sözlerin ve eylemlerin tutarlılığı, denetçilerin akılda tutması gereken önemli bir meseledir. İyiliği emreden biri, başkalarını bir şey teşvik etmekten önce bizzat onu yaparsa, hem sözü kalplere dokunur ve hem de sözlerin etkisi daha da katlanır. Allah-u Teala Tahrim Suresinin 6. ayetinde herkesi, kendi ve ailesini günahtan sakındırmaya emrederek şöyle buyuruyor.
Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hicaran. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Tahrim suresinin 6. ayeti nazil olunca Müslümanlardan bir adam ağlamaya başladı ve şöyle dedi. Ben kendime bakmaktan acizim, şimdi ailemin de sorumluluğu bana bırakıldı. Bu sözleri duyan Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Senin için onlara kendine emredip sakındırdığı şeylerle emretmen yeterlidir.
Resul-i Ekrem her zaman sahabeye bizzat yapmadıkları şeyi başkalarına tavsiye etmekten sakındırırdı. O Hazret Abdullah bin Mes'ud'a hitaben şöyle buyurdu. İnsanlara ağır, kendilerine kolay davrananlardan olmayın. Zira Allah-u Teala Saf suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Peygamber Efendimiz Müslümanların davranışlarına sözleriyle eşlik etme konusundaki büyük vurgusu ve uyarısı bir grubun sadece kendi işlerine odaklanmasına ve başkalarını iyiliğe emredip kötülükten sakındırmaktan kaçınmasına neden oldu. Anlatılanlara göre bir grup Resulullah'ın nezdine gittiler ve biz halkı sadece kendimizin uyduğumuz şeylere emreder veya sakındırırız deyince Resulullah şöyle buyurdu. Hayır, iyilikleri emredin, hatta eğer kendiniz hepsine uymazsanız ve kötülüklerden sakındırınız, her ne kadar kendiniz onlardan vazgeçmeseniz bile.
Anlatılan hadislerden de anlaşıldığı üzere insan mükemmellik zirvesine ulaşıncaya kadar emri marufu bırakamaz, doğru ve uygun tutumu seçmelidir. Başka bir ifadeyle insan başkalarını iyiliğe çağırmalı ve kendisi de o yönde adım atmalıdır. Her ne kadar başkaları onu bu konuda sollasalar bile. Aslında Resulullah'ın sakındırdığı şey, insanların çirkinliklere yönelirken diğerlerini iyiliğe mecbur kılmasıdır. Böyle bir durum kabul edilemez.
Burada önemli olan konu ise sözler ve eylemler arasındaki tutarsızlık bahanesiyle iyi öğretilere uymamaktır. Çünkü İslam toplumu dini standartlara dayalı her türlü iyi sözü memnuniyetle karşılamalıdır. Bu arada uygulamada bulunmayan amirler de bizzat en çok zarar görenler oluyorlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. İnsanlara iyiliği öğretip de kendisi uygulamayan kimsenin misali kendini yakan ve başkalarına ışık veren bir kandil gibidir. Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözü kendine yarar sağlamasa da iyiliği emredenlerin aydınlatıcı olmalarıdır.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İran Cumhurbaşkanı İran Milli Futsal Takımını Tayland'da düzenlenen 2024 Asya Kupası'ndaki gururlu zaferinden dolayı tebrik etti. Bu arada İranlı kızlar milli futbol takımı Kafa Kupası'nın şampiyonu oldu. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, batılı öğrencilerin, profesörlerin ve elitlerin Gazze'nin mazlum halkına destek için ayaklanmasını, tutuklama ve şiddet eylemleriyle söndürülmeyecek kadar geniş boyutları olan büyük bir olay olduğunu kaydetti. Tahranlı üniversite öğrencileri, Filistin'e destek veren Amerikalı öğrencilere destek amacıyla Tahran Üniversitesi önünde toplanarak İsrail'e ölüm sloganları attılar. İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Amerika'daki barışçıl öğrenci mitinglerinin şiddetle bastırılmasını şiddetle eleştirdi. Amerika Başkanı konuşması yerinde savaş karşıtları toplandı. Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Siyonist rejimin Gazze şehrindeki binaların, kurumların, yolların, üniversitelerin, camilerin ve diğer altyapıların %75'ini yok ettiğini söyledi. İslami Devlet şirketi Hamas, bazı Hamas liderlerinin Gazze'den ayrılma olasılığına ilişkin yayımlanan haberleri reddetti. Ve Suriye Cumhurbaşkanı, Arap ülkelerinin dayanışması ve ortak tedbirlerin hayata geçirilmesiyle bölgede istikrarın sağlanacağını söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.